Sosyal Çalışma Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif. Bugün sevgili Sara Hocam'la birlikte kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, sizlerin de bildiği üzere İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşacağız. Özellikle uzun ismiyle söylemek istedim çünkü vurgulamak istiyorum. Bu sözleşme kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine dair bir sözleşmedir ve aynı zamanda uluslararası bir insan hakları sözleşmesidir. Biz de bugün sevgili Sara Hocam'la birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni ele alacağız. Benim sorularım var, sevgili Sara Hocam yanıtlayacak. Bu şekilde bir bölüm kaydetmiş olacağız. Sevgili Sara Hocam, hoş geldiniz öncelikle.
Merhaba Elif'ciğim, hoş bulduk. Seninle ilk kez böyle karşılaşıyoruz
evet,
aslında.
Hocam.
Çok mutluyum o yüzden. Sağ olsun Umut Hoca da hani konu bizi de ilgilendiriyor elbette ama daha çok kadınları ilgilendiriyor. Dolayısıyla siz iki kadın konuşun, bu daha iyi olur dedi. Böyle olmasa da beni ayrıca mutlu etti açıkçası. Bu arada ikimiz de böyle bir şey olarak, şart olarak morları giyerek işte seyircinin karşısına çıkmış olduk.
Evet öyle. Hocam çok da vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım ilk sorumla. Hocam öncelikle İstanbul Sözleşmesi nedir? Ve Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasında nasıl bir rol oynamıştır? Bu soruları yanıtlarken sizden ricam Nahide Okuz davasına da değinmeniz olacak. Buyurun.
Şöyle, evet tabii zaten o davaya değinmeksizin İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmek çok da mümkün değil. Onu hepimiz biliyoruz. Sen de az önce söyledin, hani kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi olan ancak uzun adı kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalandığı bu sözleşme biliyoruz. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadele için işte temel standartları, devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen bir Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir insan hakları sözleşmesi. İmzalanış tarihi 11 Mayıs 2014. Hepimiz artık ezberledik ya bunları. O yüzden böyle anlatıyorum. Ve 1 Ağustos 2014'te de yürürlüğe girdi. Şimdi buna aslında şuradan bakmak lazım. Biliyorsun Türkiye buna ön ayak oldu ve böyle bir sözleşmenin hazırlanmasına ön ayak oldu ve sözleşme imzalandı sonrasında. Hatta hazırlama aşamasında da Türk akademisyenler de sözleşmeye destek verdiler falan. Neyse. Şimdi burada şunu konuşmak lazım. Evet, bu söylediğin Nahide Opuz davası neden bu kadar önemli? Bu çok uzun bir dava aslında. Hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 76'da falan böyle bir kadının şiddet döngüsü içerisine girmesiyle başlayan bir konu. Ve kendisi öncelikle eşinden gördüğü şiddet sebebiyle korunmak için 36 kez, yani bunun üstüne basa basa söylüyoruz, 36 kez başvuruda bulunup 36 kez başvurusu reddedilmiş bir kadın. Bıçaklanma, hani fiziksel şiddet, bunun yanında sadece kendisi değil de annesi de biliyorsun. Eşi tarafından defalarca tehdit edildi ve en sonunda zaten Nahide Opuz'un annesi eşi tarafından öldürüldü. Böyle bir şey var, şiddet döngüsü var. Ve Nahide Opuz'un avukatı, her kimse hakikaten kendisini tebrik etmek lazım belki de. Belki de bir ilke imza atarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Ve dedi ki, Nahide Opuz bir şiddet mağdurudur ve yaptığı tüm başvurulara rağmen devlet tarafından korunamamıştır. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de şöyle dedi, davada kişiyi haklı buldu ve burada çok önemli bir şey yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada ilk kez devletin vatandaşını aile içi şiddete karşı koruyamadığına dair bir hüküm verdi ve Türkiye Cumhuriyeti devletini cezaya mahkum etti. Bu neden önemli? Bugüne kadar mesela Sedaf'tan falan da bahsedilebilir burada tabii ki. Burada ama şu çok önemli. Bugüne kadar şiddet aile içi bir mesele olarak, özel bir mesele olarak kabul ediliyordu. Bu kararla birlikte aslında bunun özel bir mesele olmadığı, kamusal bir mesele olduğu ve devletin de bu kamusal sorunla baş etmek konusunda bir şeyler yapmasının gerekliliği ortaya çıktı. Nahide Opuz davası bu yüzden çok önemli. Yani internette Nahide Opuz yazarlarsa, şimdi burada davanın şeylerini ayrıntılı şekilde anlatmayalım. Yazarlarsa o döngünün nasıl bir döngü olduğunu, yani şuralarına belki bir düğüm oturarak okumaları mümkün mü? Buna benzer çok fazla öykü var zaten Türkiye'de. Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir şey ortaya çıkınca ve Türkiye böyle bir mahkumiyet yaşayınca bunun önlenebilmesi için bir adım atma kararı verdi. Ve İstanbul Sözleşmesi de bu şekilde ortaya çıktı aslına bakarsan. Yani devletin bu özel alan olarak kabul edilen alana bir insan hakkı olan yaşama hakkını korumak için müdahale edebilmesi bağlamında ve bunun için devletin tüm mekanizmalarının harekete geçirilebilmesi için ortaya çıktı aslında. Böyle bir bağlantısı var Nahide Opuz davasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin. Evet, biraz kötü görünüyor ama baktığımızda bir toplumsal değişime de imza atmış oluyor belki bu şekilde.
Evet, aslında bir uyanış, yani bir başlangıç noktası
Evet öyle.
diyebiliriz. Hocam,
Evet öyle.
ikinci soru olarak sözleşmenin özelliği ve hedefleri nelerdir?
Ya şöyle, aslında sözleşmenin özelliğinden bahsettik. Dediğim gibi o özel alan olarak görülen o alana aslında artık devletin müdahalesi. Çünkü özel alan diye böyle korunmaya çalışılan, o alanda olan, o kapalı kutunun içerisinde yaşanan insan hakkı ihlallerine bir karşı duruş aslında, yani oraya da müdahale edilebilmesi gerektiğine dair ortaya çıkıyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi doğrudan doğruya, yani oradan buradan dolandırmaksızın lafı, şiddeti önlemek ve gerek kadını, yani hep kadına yönelik falan diyoruz ya, aslında sözleşmenin öbür tarafında ne diyor? Aile içi şiddet de diyor, değil mi bize? Yani gerek kadını, gerekse ev içindeki diğer bireyleri şiddete karşı korumayı amaçlıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bu nedenle de ev içindeki diğer bireyleri herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bak bu da çok önemli. Yani yine eş demiyor. Burada bambaşka, işte evli, bekar, kadın, erkek gibi ayrımlar gözetmeksizin bir koruma altına alıyor. İkinci önemli özellik bu. Ve dediğim gibi, yani bu özel alan olarak görülüyordu ya, şiddet özel bir mesele olarak görülüyordu. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte şiddet özel bir mesele olmaktan çıkıyor. Yani onun artık bir siyasi mesele olduğu, bu işin bir siyasi bağlayıcılığının olduğu ve siyasi bir yaklaşımla da önlenebileceği ortaya çıkmış oluyor Elifciğim. Dolayısıyla her ne kadar işte bu Avrupa Konseyi ülkeleri için geçerli bir anlaşmaymış gibi görünse de, hani dendi ya neden Amerikalılar imzalamadı anlaşmayı falan diye. Amerika Avrupa üyesi değil tabii, yani dolayısıyla imzalamamış olmasını normal karşılamak gerekiyor. Ancak tabii yine de Avrupa Konseyi ülkeleri içinde bağlayıcılığı olan uluslararası bir mekanizma aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi. Yani bu sözleşmeye imza atan devletler aynı zamanda bir takım denetim mekanizmalarıyla da denetleniyor. Bunu yaptılar mı, yapmadılar mı, oldu mu, olmadı mı? Bu da çok önemli. Yani bu ulusal bir yasa oluşturup o yasayı işletmekten çok daha etkili. Bu yüzden de İstanbul Sözleşmesi'ni bu kadar önemli görüyoruz aslında biz. Dolayısıyla şey de olsa, nasıl diyeyim, işte sözleşmeyi kabul etmiş ülkeler sadece Avrupa ülkeleri olsa da, Avrupa dışındaki diğer ülkeler için de emsal teşkil edebilecek iyi, güzel bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ni.
Peki hocam, sözleşmeye göre kadına yönelik şiddetin temel sebebi nedir?
Yani temel sebep şu aslında, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı. Temel sebebin bu olduğunu söylüyor. Şimdi toplumsal cinsiyet deyince ne anlıyoruz? Hemen söyleyelim. Herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler. En güzel örneği nasıl verebiliriz mesela? İşte çok konuşulan kadın annedir üstünden, yani kadına anneliği giydirmek. Yani anneliği kadın olmanın önüne koymak mesela. Ya da anneler fedakardır, anneler şöyle yapar, kadın kariyerini kenara koyar, annelik yapar gibi şeyler toplumsal cinsiyetten kaynaklı ayrımcılıklara sebep olan şeyler, kalıplar. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. İşte diyor ki İstanbul Sözleşmesi de kadına yönelik şiddetin altında yatan sebep de toplumsal cinsiyete dayalı bu şiddettir diyor. Tabii şiddet deyince bizim aklımıza hep şey geliyor. Bize pompalanan şeyler de biraz böyle olduğu için. Örneğin hani şiddetle vesaireyle ilgili yapılan kampanyalara bak. Genellikle vurgu ya cinsel şiddete ya da fiziksel şiddete. Ancak şiddet bu kadarla sınırlı bir şey değil. Hepimiz bunu biliyoruz yani. Duygusal şiddet var, psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var. Yani birçok çeşidini söyleyebiliriz aslında. Yani kadına sen çocuğuna bak evinde otur demek aslında bir nevi ekonomik şiddet. Yani onun çalışmasının önüne koyduğun bir engel her şeyden önce. Ancak mesela bu hiç konuşulmuyor. Yani uzun bir sürede konuşulmadı zaten. İşte kadın dayak yemiyorsa, tırnak içinde dayak neyse, dayak yemiyorsa işte efendime söyleyeyim, psikolojik şiddet bile çok konuşulmadı da hani kadın hakarete uğruyorsa falan filan gibi şeyler. Genellikle kadına şiddet eşittir dayak ya da işte cinsel şiddet, taciz, tecavüz bilmem ne falan falan. Ki onun da evlilik içinde konuşulması uzun süre aldı zaten. İşte bunlardan kaynaklı genel olarak işte toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, işte kadına bir kadına karşı işte kadın olduğu için yöneltilen ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddettir diye anlatıyor zaten. Ve sözleşmeye göre de yine söylediğim gibi yani o şiddetin temel sebebi de yine sözleşmenin kendi içinde tanımladığı o toplumsal cinsiyete dayalı şiddet Elifciğim.
Peki hocam, İstanbul Sözleşmesi sadece kadınlar için mi uygulanır?
Sözleşmenin başlığını okursak aslında sadece kadınlar için uygulanmadığını görüyoruz, değil mi? Aile içerisindeki diğer bireyler için de uygulanıyor diyoruz. Ancak neden kadınlar daha fazla ön plana çıkıyor diye konuşmak lazım belki. Neden kadına yönelik şiddet daha ön plana çıkıyor diye konuşmak lazım belki. Demek ki görüyoruz ki aile içi şiddetten bahsedildiğinde kadına yönelik şiddet ya da bazılarının hiç adını söylemekten hoşlanmadığı şekliyle erkek şiddeti daha yoğunluklu görülüyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklı haklarını kullanmak için başvuranlar daha çok kadınlar. Buradan bunu görüyoruz. Ama hayır, sözleşme yalnızca kadınları korumuyor. Sözleşme aynı zamanda erkekleri de, yani aile içerisindeki tüm bireyleri de koruma altına alıyor. Yani şöyle bir şey yok. En çok mesela karşılaşılan şeylerden bir tanesi biliyoruz ya hani böyle zorla evlendirme. Erken yaşta ve zorla evlendirme. Erkekler hiç erken yaşta ve zorla evlendirilmiyorlar mı? Evlendiriliyorlar aslında. Yani ama bununla o kadar çok ya o kadar az karşılaşıyoruz ki ya da şimdi bir erkek ya da erkeğin çevresindeki herhangi biri çıkıp da bu erkek çocuğu erken yaşta ve zorla evlendiriyorlar diye İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklı koruma altına aldırmayı istemiyorsa, yani böyle bir başvuru yapmıyorsa tabii ki bu ortaya çıkmıyor. Ancak böyle bir koruma mekanizması da var. Aile içindeki tüm bireyler, yani diyorum ya sadece eş falan da değil mesela işte babasından, abisinden, işte aile içerisindeki herhangi bir bireyden şiddet gören herhangi başka bir bireyi de koruyor aynı zamanda. Mesela geçenlerde bir tane örnek okudum. Çok önceki bir dava. Şimdi adını sanını vermeyeyim de, ya adını sanını değil de hani toplumsal şeylerini de vermeyeyim de, bu sefer vay efendim örneği hep oradan veriyorsun diyorlar. Vermeyeyim. X kişi işte eşinden şiddet görüyor. Kadın hamile ve sokağa atıyor kadını. Ve evde de başka bir tane daha böyle biraz daha büyüyecek bir çocuk var. Yani 20 aylık falanmış herhalde. Kadın da tabii ki şeye başvuruyor. Hani baroya başvuruyor. Kendine avukat talep edecek. Böyle böyle bir şiddet mağduruyum falan filan diye. Ve avukat şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki bu kadın şiddete uğradı. Hemen mekanizmaları devreye geçiriyor. Ve adamın o sana göstermeyeceğim diye tehdit ettiği çocuğu da İstanbul Sözleşmesi'ne, yani bu adam kadına şiddet uyguluyor, dolayısıyla çocuğun da şiddet gibi bir şeyi var, şiddet görme gibi bir şey ihtimali var, dolayısıyla o çocuğu da oradan alıyoruz diye İstanbul Sözleşmesi'ne dayanak göstererek çocuğu kadına geri kazandırıyor mesela. Dolayısıyla sadece kadına değil, aynı zamanda çocuklara, aile içerisinde şiddet görmesi mümkün tüm bireyler için kullanılabilir bir sözleşme, İstanbul Sözleşmesi. Ama dediğim gibi işte kadınlar daha fazla belki de başvuruyorlar, daha fazla aile içinde şiddete maruz kalıyorlar. Dolayısıyla kadınlar daha ön plana çıkıyorlar sanırım.
Evet. Hocam bu zorla evlilik konusunda erkeklerin de zorla evlendirilmesi konusunda şu an ben de tez aşamasındayım ve yaptığım görüşmelerde karşılaştığım oluyor. Ancak hani farkında değiller erkekler. Hani aldıkları o yaranın kayıp giden o çocukluğun farkında değiller. O yüzden hani değişim hepimiz için demek gerekiyor aslında burada.
Evet.
Hocam şimdi şöyle devam edelim. Birazcık bu sözleşmeye gelen eleştirilerin üzerinden gidip hazırladığım birkaç soru var. Bunlardan ilki sözleşme söylendiği gibi geleneksel aile yapısını bozuyor.
Kutsal aile. Şimdi sözleşmede belirli bir aile tanımı yok. Belirli bir aile formu yok. Ya da aile ortamını teşvik eden herhangi bir düzenleme de yok. Yani orada bir aile tanımı yok ki geleneksel aile yapısına uygun ya da değil gibi bir tanımlama yapabilelim biz. Ya bunların hepsi sözleşmeyi okumamaktan kaynaklanıyor da hani biz yine anlatalım ne olduğunu. Şimdi orada tabii sıkıntı biraz şeyden kaynaklanıyor işte. Hala değişmeyen, yani medeni kanunda değişse bile hala değişmeyen evin reisi erkektir görüşünün hala toplumsal anlamda baskın olmasından kaynaklanıyor. Ve bu evin reisinin erkek olması, işte kadına yönelik bir bu yöneten tavrın olması vesaire, bundan kaynaklı bir takım şiddet türlerinin doğal kabul edilmesi elbette ki İstanbul Sözleşmesi ile devreye giren ve hayır ben bunu kabul etmiyorum diyen kadınların o aslında sağlıklı olmadığını bildiğimiz aile düzeninin içerisinden çıkmasına sebep oluyor. Yani eğer geleneksel aile yapısından anladığımız şey evin reisini erkek gören ve erkeklikten gelen o erki diğer aile bireylerinin üzerinde koşulsuzca kullanabilmek olarak tanımlıyorsak geleneksel aile yapısını, evet geleneksel aile yapısını bozuyor. Ama bizim aileden anladığımız şey bu değil, artık değil. Ne medeni kanunda böyle, ne de 21. yüzyıldaki aile yapısında böyle. Çünkü biz vatandaşlar olarak eşit bireylersek aile içerisinde de eşit bireyleriz. Dolayısıyla yine söylüyorum, İstanbul Sözleşmesi'nde zaten aileye dair bir tanımlama yok. Sorun az önce söylediğim şeyden kaynaklanıyor. İşte toplumsal cinsiyetten kaynaklı, rollere dayalı uygulanan şiddetten kaynaklı. Bugüne kadar o şiddete hiç ses çıkmıyordu. Dolayısıyla kol kırılıp yen içinde kalıyor. Geleneksel aile yapısı, o artık her neyse konuştuğum gibi. O bozulmuyordu. Artık bozuluyor. Bozulduğu için de şöyle diyorlar. Bu aile yapısına uygun değil. Neden? İçinde şiddetin olduğu bir aile yapısına uygunluk arayabiliyor muyuz biz? Aile dediğimiz bir sistem değil mi? Sistem içerisindeki tüm çarkların düzgün çalışması gerekmez mi? Yani bize sistem kuramı, ekosistem yaklaşımı bunu söylemiyor mu? Şiddet gören bireyin ya da şiddete maruz kalan bireyi izleyen diğer bireylerin sağlıklı bir sistem içerisinde olduğunu söylemek mümkün değilse, geleneksel aile yapısına uygunsuzluk diye bir şeyden bahsetmek de sanırım çok mümkün değil.
Hocam bir diğer sorum da çok tartışılan cinsel yönelim ifadesiyle ilgili. Bu
Evet.
maddeye dayanarak eşcinselliğe teşvik ediyor sözleşme yorumu hakkında. Bunların doğruluk payı var mı hocam?
Nasıl söyleyeyim bunu Elifciğim? Beni duyuyorsun değil mi? Bir ara bir gittim geldim sanırım.
Duyuyorum.
Tamam. Yani eşcinselliğe teşvik ediyor, eşcinselliğe özendiriyor yorumlarını. Ya en iyi ihtimalle kötü niyetlilik olarak okuyorum. Bak en iyi ihtimalle diyorum. Gerisini söylemek istemiyorum. Şimdi orada sözleşmenin dördüncü maddesinde böyle bir şey geçiyor. Cinsel yönelim. Ama bu ayrımcılığa yönelik geçiyor. Sadece cinsel yönelim yok ki orada. Neler var? Cinsiyet var. Irk var. Din var. Bak bundan hiç bahsedilmiyor mesela. Değil mi? Ve buna benzer bir sürü şey sıralıyor. Onların arasında evet cinsel yönelim de var. Diyor ki sözleşme herhangi bir şekilde bireyin o biz şeyde bahsediyoruz ya bireyselleştirme değerinden sosyalizmette. İşte o bireyselleştirmedeki o biricikliğinden kaynaklı bir şeyi varsa kişinin ve bu bireyselleştirmeden kaynaklı o tabii bu şeyde de var. Yani hani sadece bireyselleştirmiyorsun. Aynı zamanda bireyselleştirme, bireysellikten uzaklaştırma da yaptığında, toplumsal anlamda baktığında kişinin üstüne giyinmiş olduğu rollerden bir tanesi onun ayrımcılığa uğramasına sebep oluyorsa o zaman bununla mücadele etmek gerekir diyor İstanbul Sözleşmesi. Ve bunlardan bir tanesi de cinsel yönelim olabilir diyor. Aile içerisindeki herhangi bir birey cinsel yöneliminden dolayı bir şiddete ve ayrımcılığa maruz kalıyorsa evet İstanbul Sözleşmesi onu da koruyor. Ancak İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde herhangi bir şekilde işte eşcinselliğe özendiren, eşcinsel evlilikleri destekleyen vesaire falan bir madde yok. Zaten hani Türkiye'de de eşcinsel birliktelik ya da işte evlilik ya da işte sivil partnerlikle ilgili bir düzenleme, bir tanımlama zaten yok. Baktığında ki bu İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde hiç yok zaten. Sadece cinsel yönelimden kaynaklı bir ayrımcılığa maruz kalmanın önüne geçme var. Diğer ayrımcılığa maruz kalma şeylerinin rollerinin içinde bir de bunu sayıyor. Yani koskoca sözleşme dördüncü maddedeki iki kelimeye indirgenmeye çalışılıyor ve bu diyor, dediğim gibi en iyi ihtimalle kötü niyetlilik.
Yani aslında oradan sadece bir şeyi çekip almak yani.
Cımbızlamak
Hı
diyoruz biz ona. Evet,
hı.
gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle.
Evet. Hocam, sözleşme evliliklerin azalmasına, boşanmaların artmasına mı neden oluyor?
Hayır. Yani aslına bakarsan doğrudan hayır demek de doğru değil. Çünkü bir ülkedeki sosyolojik olarak baktığında evliliklerin azalması ya da artması, boşanmaların azalması ya da artması yalnızca bir sözleşme ve sözleşmenin hükümleriyle açıklanamayacak kadar karmaşık bir sosyolojik olgu. Yani baktığımızda evet böyle bir şeyle belki karşılaşabiliriz. Ama bunda çok farklı şeyler var. Yani sosyal, ekonomik, politik bir sürü sebep var. Mesela evlilik yaşının ilerlemesi bunda bir etken. Aile başına çocuk sayısının düşmesi mesela. Bu da etken. Kadının özellikle ekonomik özgürlüğünü kazanarak toplumsal cinsiyetten kaynaklı ekonomik şiddetten biraz daha bağımsız hale gelmesi. O çok işte o övülen geleneksel aile yapısının içerisinde yönetilen olmak istememesi. Ya bunların hepsi sebepler olabilir aslına bakarsan ama bunu yalnızca İstanbul Sözleşmesi ile bağdaştırmak doğru değil. İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği haklardan yararlanıyor olmak belki biraz daha cesaret vermiş olabilir insanlara. Ama evlilik ve boşanma gibi şeyler aile kurumunun içerisinde, sosyolojik olarak aile kurumunun içerisinde çok fazla değişkeni olan yapılar. Dolayısıyla böyle tek bir şeye indirgenerek konuşulması çok da mümkün değil yani.
Hocam sözleşmenin uygulandığı yıl 2011'de kadın cinayetlerinin gözle görülür bir oranda azaldığını biliyoruz. Peki uygulamadaki sıkıntılar nelerdi? Ve söylendiği üzere hani bunu nasıl söylüyorlar bilmiyorum. Bu hangi aklın ürünü? Kadın cinayetlerini arttırıyor deniyor bu sözleşme. Hani gerçekten ben bu soruları hazırlamışım ama sorarken dahi Öfkeleniyorum. Huzursuz
Öfkeleniyorum.
oluyorum. Evet, gerçekten
Evet.
zor. Buyurun.
Elifçim, tabii ki böyle bir bağlantı kurmak ne kadar mümkün bilmiyorum. İki tane şey söyleyeceğim. Türkiye'nin sözleşmeye ön ayak olmuş olması 2011 yılındaki toplumsal hassasiyetleri bir miktar değiştirmiş olabilir. Dikkat çekmek istediğim şey şu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık dendikten sonra birdenbire yaşanan şeye bir bak. Bir ülkede yasal düzenleme öyle ya da böyle kişilerin bir takım şeyleri yapmaktan kendilerini alıkoymasına sebep olur. Bunun ve bunun kararlılıkla uygulanacağının söylenilmesi. Yani sosyal politika topluma yön veriyor. Öyle ya da böyle. Şimdi sen böyle bir sözleşmeyi yapmışsın, imzalamışsın ve deklare etmişsin. Bayıla bayıla bir de. Elbette ki toplumdaki o, bak diyorsun ki bak 2011'de azaldı diyorsun. Bak sözleşmenin imzalandığı yıl. Böyle bir toplumsal hassasiyeti yeniden ortaya çıkarmışsın. Ve uygulanması için belki de o yıl biraz daha o şiddet önleme mekanizmalarının içerisindeki yapıları, bürokratik yapıları da biraz zorlamışsa, evet azaltırsın tabii ki. Ama sonrasında sen işte sözleşmenin korumayı hedeflediği değerleri içselleştirmezsen, öngörülen mekanizmaları hayata geçirmezsen, yani biz değil sözleşmenin feshedilmesini imzalandıktan sonra sürekli şunu söylemedik mi? İstanbul Sözleşmesi'ni uygula. Ne kadar çok bununla ilgili konuştuk değil mi? Niye? İmzalanan bir sözleşme uygulanmıyor ki, uygulama istiyoruz. Ya da etkin uygulanmıyor ki uygulanmasını istiyoruz değil mi? Yani taraf devletler kendilerini bağlayan o pozitif yükümlülükleri yerine getirmezlerse elbette. Yani sen sözleşmeyi imzalar ama uygulamazsan elbette ki kadın cinayetlerinde artış olması çok normal. Yani bunu İstanbul Sözleşmesi'ne değil, İstanbul Sözleşmesi'nin etkin olarak uygulanmamasına bağlamak lazım galiba.
Evet hocam, çünkü sözleşmeden geri çekildikten sonra bir günde 6 kadın öldürüldü. Hani
12
bir
saatte.
günde 6 kadın, böyle bir şey hani nasıl olabilir, aklım almıyor. Yani artık bunlara şaşırmak, her güne uyandığımızda bunları görmek. Yani ben bu sözleşmenin geri çekildiği gece, hani sadece bir gece erken uyudum. Bir gece. Normalde çok geç uyurum.
Evet.
Sabahına hani keşke erken uyumasaydım, ya hani keşke erken uyumasaydım dedirtti bana. Yani
Evet.
hayal kırıklığımı, öfkemi, artık böyle içime sığmayan o öfkeyi anlatabilecek bir kelime dahi bulamıyorum. Çünkü
Çoğumuz bulamadık zaten. Yalnız değilsin. Çoğumuz bulamadık. Yani hayal kırıklığı mı desek, öfke mi desek, yani hırs mı desek bilemedik. Hiçbirimiz bilemedik zaten. Kadınlar hiçbir bilemediler, inan bana.
hocam, şimdi aslında böyle belirli şeyler var. Bu geleneksel aile yapısı, işte cinsel yönelim. Daha çok böyle ıstıp ıstıp, artık diyeceğim, ıstıp ıstıp önümüze koydukları şeyler. Kadının beyanının esas alınması. Kadının beyanının esas alınması nedir? Sözleşmede yeri var mı, geçiyor mu ve bununla birlikte erkekler mağdur mu ediliyor?
Tabii çok net bir şey söylemek lazım. Şimdi 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddet önlenmesine dair kanuna göre kadının beyanı herhangi bir şekilde erkek hakkında bir hüküm vermek için değil, kadını şiddetten mağdur olmaması için korumaya yönelik bir tedbir kararıdır. Ve bu tedbir kararı erkeğin yok öyle bir şey deyip bunu ispatlaması doğrultusunda kaldırılabilir. Yani aslında temelde erkek şiddet uygulamadıysa böyle bir mağduriyetten bahsetmek çok da mümkün değil. Ancak şöyle bir şey oluyor. Şimdi burada çok bundan yıllar önce bir örnek vermişti birisi. Bu yeşil kart davası çıktığında. İşte bunu suistimal eden insan çok olur hocam, bunu yapmayalım falan demişler mesela. Bu kanun teklifini yapan kişi, o da demiş ki yani bir avuç insan bunu istismar edecek diye geriye kalan bundan faydalanabilecek olan insanları göz ardı mı edelim? Burada biraz bu da var aslında Elif. Yani bu konuda şunu söyleyemiyorum hiçbir zaman. Bu hiçbir zaman istismar edilmedi. Hayır. Mutlaka edildi. Ancak bu mekanizmayla o kadar çok kadın korunabiliyor ki o tedbir kararıyla ve o istismar eden, edilen durumlar da o kadar kolaylıkla ortaya çıkarılabiliyor ki bundan sırf bu sebeple böyle bir mağduriyet yaratıyor diye vazgeçilmesi çok da mümkün değil. Yani ve ikinci önemli konu, hani adamı hapse atıyorlar bilmem ne falan bir şeyler duyuyoruz ya biz. İşte kadının beyanıyla adamı hapse atmışlar falan. Böyle bir şey yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Koruma kararının ihlal edilmesi durumunda böyle bir şey var. Kişi şiddet uygulamıyorsa, ısrarla kadının koruma alanına yeniden girmeye çalışmıyorsa böyle bir mağduriyetle karşılaşmıyor açıkçası. Sanırım bu kadarı yeterli.
Hocam son olarak da şöyle. Süresiz nafaka hakkı yine bizim çok sık karşılaştığımız. Süresiz nafaka hakkından bahsediyor mu sözleşme?
Hayır. Sözleşmede nafakaya ilişkin herhangi bir düzenleme yok. Bu düzenleme Medeni Kanun'un 175. maddesinde var. Bu da boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın talep edebileceği bir yoksulluk nafakası ve 300, bu 2020 itibariyle 320 TL. Ve görülüyor ki bu nafakaların da büyük bir çoğunluğu ödenmiyormuş zaten. Yani bunun çevrenizde birçok örneğini duyarsınız. Gidin. Yani normalde boşanma sonrası hükmedilen nafakanın bile hani alınması oldukça zor. Hani değil ki bu yoksulluk nafakası. Yani yok böyle bir hüküm. İstanbul Sözleşmesi ile nafakayı bir araya getirmek çok mümkün değil. Ayrıca zaten Medeni Kanun nafakayı yalnızca kadınlar için değil, erkekler için de hükmedebilir. Bu da söylenmesi gereken ekstra bir şey galiba. Yani bu konuda bu kadar söylemek yeter diye düşünüyorum.
Hocam sorularım benim böyleydi. Gerçekten hani hazırlarken de zorlanmıştım ama sorarken daha da bir zor oldu.
Evet.
Son olarak söylemek istediklerinizi almak istiyorum. Şöyle de bir toparlamak adına.
Nasıl söylesem bilmiyorum. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını, etkin şekilde uygulanmasını beklerken böyle bir kararla tabii ki çok üzüldük. Bu bir insan hakları sözleşmesi ve biz sosyal hizmet mesleğini insanın onurunu korumak, onurunu ve değerini korumak için yapıyorsak ve sosyal hizmetin bir de savunuculuk görevi varsa açıkçası mutlaka bu sözleşmenin yeniden, gerçi o da bir tartışma var işte feshedildi edilmedi oldu olmadı gibi bir de o var da neyse onu hiç konuşmuyoruz, varsayalım ki feshedildi, bu yanlıştan derhal dönülmesi ile ilgili mutlaka bir kamuoyunun oluşturulması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Daha fazla bir şey söylemeye de sanırım ihtiyaç yok. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.
Ben de daha sonlandırmadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bizi dinleyen, Sosyal Çalışma Podcast dinleyen tüm kadın arkadaşlarıma yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Burada olduğumuzu söylemek istiyorum. Şiddetle mücadeleden geri çekilsin ya da geri çekilmesin Türkiye. Bizler mücadelemize dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da devam ediyor olacağız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Güzel günlerde buluşmak umuduyla, ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
Asla.